Kutsal İsyan 3, 9. ayrım, sayfa 135. Ateş ve demir, zalimlere isyan etmek, Tanrı'ya boyun eğmektir, Jefferson. Albay Kazım Bey, 61. Tümen Kumandanlığı'nı bir süs, bir etiket olarak almamıştı. İzmir'in kanlı işgali sırasında bu trajedinin çok yakınlarında bulunmuş, eskiden kurmay başkanlığını yaptığı ruhsuz Ali Nadir Paşa'nın İzmir'i Yunanlılara nasıl bir tek protesto kurşunu olsun atmadan teslim ettiğini pek yakından izlemişti. Tıpkı Selanik muhafızı Hasan Tahsin Paşa'nın Mustafa Kemal'in bu güzel memleketini Yunanlılara peşkeş çektiği gibi, Mayıs ayının yağmurlu, çamurlu günlerinde Albay Bekir Sami Bey ile Akhisar ve dolaylarında uğradıkları korkunç başarısızlık onu ürkütüp karamsar düşürmemiş, tersine enerjisini yiğitlik, yurtseverlik, insanlık ve en sonra subaylık duygularını daha çok kamçılamıştı. Bekir Sami Bey'den ayrılıp Bandırma'ya uğramış, orada gördüğü şeylerden umuda kapılmıştı. Bandırma'daki 61. Tümen başsız, dağınık, umutsuz ve perişan bekliyordu. Tam yeri ve zamanıydı. Yurda batı kapısından girmiş olan düşman, yine buralarda dağınık bir durumda bulunan kuvvetlerin toplanarak vurucu bir kuvvet haline getirilmesiyle durdurulup hırpalanacak, belki de kovulabilecekti. 61. Tümenin böyle kumandansız bulunuşu gerçekten de ne büyük şanstı. Evet, direnme işine buralardan başlanmalıydı. Dağınık yurtsever gruplarını bir an önce bir emir altında toplamalı, ilk dayanma çekirdeği olarak hazırlamalıydı. Belki de kader bu yiğitçe ve şerefli görevi Albay Kazım'a vermekten çekinmeyecek, bunu onun bir şeyler yapmak için çırpınan genç, tecrübeli ve kuvvetli ruhundan esirgemeyecekti. Bekir Sami Bey'den ayrıldıktan birkaç gün sonra sırtına bir kat sivil giyinek çekerek Bandırma'dan vapura binmiş, İstanbul'a yollanmıştı. İstanbul'da doğruca Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa'nın katına çıkmış ve bu değerli yurtsever paşanın yiğitliğine sığınmıştı. İzmir ve dolaylarında olup bitenleri Yunanlılara karşı durulabileceğini, bunun içinde oradaki subaylarla yeniden İstanbul'dan oraya gitmek isteyecek olanlara zorluk çıkarılması üstüne dokunaklı bir rapor vermiş, paşaya son olarak "Beni Bandırma'daki 61. Tümen Kumandanlığı'na verin," demişti. Cevat Paşa genç albayın bu yiğitçe isteğini büyük bir sempatiyle karşılamış ve istediğini yapmış, sonra da şu yurtseverce sözü söylemeyi unutmamıştı: "İnşallah muvaffak olursun." 61. Tümen Kumandanlığı'na atandığını gösteren kağıdı eline alan Albay Kazım Bey çok sevinmişti. Bu kağıtla Bandırma'ya dönen genç albay yine subay giyineğini sırtına geçirmiş ve Tümen Kumandanlığı makamına oturarak görevine başlamıştı. Kazım Bey'in Tümen Kumandanlığı'na gelmesiyle baskın biçimindeki Yunan işgalleri de sıralanmaya başlamıştı. 27-28 Mayıs gecesi Yunan İşgal Kumandanlığı Ayvalık kasabasına asker çıkarmış ve Ali Çetinkaya Bey şehre çıkan düşmana ilk nizami ordu birliğiyle ilk silahları patlatmıştı. Ali Bey'in kuvvetleri yanı sıra Edremit'in Kuvayi Milliyeci Kaymakamı Hamdi Bey'in milisleri de büyük yararlılık göstererek "Düşmana bundan ötesi yasaktır," demişlerdi. İşte şimdi yer yer türemiş bulunan nizami ordunun yaratıcı gücüyle aşılanmış, bütün bu kaynaşan savaşçı grupları Bekir Sami Bey ile Kazım Bey'in çevresinde toplanmaya başlamıştı. Bergama eşrafının ihanetinden önce Bergama halkının Balıkesir ve dolaylarından istediği yardım kuvvetleri yetişemeden Bergama kasabası düşmana satılmıştı. Buraya yardım için Ali Bey'in binbaşı Cemal Bey emrinde gönderdiği kuvvet Bergama'ya doğru yola çıkmıştı. Bu 172. alayın 1. taburu ile Altınova, Gömeç, Burhaniye, Kozak dolaylarından toplanan milis eratını kapsıyordu. 14. Kolordu Kumandanlığı'nın emriyle Akhisar kasabasının savunması için gönderilen 61. Tümenin 188. alayı da 9/10 Haziran gecesi düşmanın apansız Akhisar'ı boşaltıp gitmesiyle Soma'ya getirilmiş, buradan da Bergama'ya almış olan Yunanlıların Kınık Soma yönünde ilerlemeleri düşünülerek savunma tertibatı almak üzere Kınık'ın batısında bulunan Poyracık köyüne gönderilmişti. İki ağır makineli tüfekle güçlendirilen binbaşı Cemal Bey müfrezesi 12-13 Haziran günü belli köy yönünde yürüyüşe geçmiş ve 13-14 Haziran'da köye girmişti. Buradan yine yola çıkan Cemal Bey müfrezesi Kozak, Yağcı Bedir aşiretlerinden de katılan gönüllülerle biraz daha büyüyerek Yukarı Bey'den Bergama yönüne doğru ilerlemişti. Cemal Bey müfrezeleri 14 Haziran 1919'da Bergama'nın 8 kilometre kuzeyindeki İncecik köyüne girmişti. Burada Cemal Bey, Ayazmentli Nazmi Bey ve Yağcı Bedir aşiretinin 100 eratlık milisini Bergama'nın batı yönüne göndermişti. Burada Dikili ve Menemen yönünden gelecek ya da Bergama'dan bu yönlere gidecek Yunanlıların yolları ve bağlantıları kesilecek ve haberleşme olanakları yok edilecekti. Böylece Poyracık köyünde subayları ile birlikte 76 nizamiye eri, 2 yedek subay ve 268 milis eratı toplanmış oluyordu. Kınık Telgraf Merkezi ile Poyracık arasında telefon bağlantısı kurulmuştu. Binbaşı Cemal Bey'in milisleri hemen hepsi daha önce askerlik yapmış olduklarından avcı hattı düzeninde ana yolu da koruyarak Bergama'ya doğru sinerek gizlenerek ilerliyorlardı. Haziran'ın 14. günü Ege'nin bütün yakıcı sıcaklığıyla milislerin başına çökmüştü. Bergama'ya 1,5 saat çeken Kapıkaya'ya varmışlardı. Saat tam 9'du. Birdenbire müfrezenin öncüleri 3 kişili bir Yunan keşif koluyla karşı karşıya geldiler. Yunan askerleri çetelere bir yandan ateş ediyor, bir yandan kaçmaya çalışıyorlardı. Arkalarından yapılan yaylım ateşle bunlardan ikisi vurularak hemen oracıkta can verdiyse de üçüncüsü ağaçların arkasında saklanarak izini yitirdi ve kaçıp kurtuldu. Müfreze ilerlemeye hem de sıkı bir yürüyüşle ilerlemeye başladı. Kaçıp kurtulan asker Bergama'ya daha önce yetişirse yapılacak baskın suya düşebilirdi. Eski Türkmen bağları denilen yerde 2 kişilik bir Yunan keşif koluna denk gelerek ateş ettiler. Birisi vurulup düştüyse de öbürü kaçıp gitti. Dikili Bergama yolunu tutan Ayazmentli Nazmi Bey'in emrindeki Yağcı Bedirler köyleri milislerinin meydana getirdiği 100 kişilik çete grubu da Rumların Dikili'den Bergama'ya götürdükleri büyük bir erzak kafilesine denk geldi. Savaşı kabul etmek zorunda bırakılan muhafızlar bütünüyle öldürüldü ve erzak olduğu gibi çetenin eline geçti. Yunanlıların Bergama, Dikili ve Menemen telgraf ve telefon hatları da Nazmi Bey çetesince kesilmiş, yol edilmişti. Akhisar'dan gelen eski tecrübeli Rumelili çeteci Parti Mehmet Pehlivan'la Çerkes Ethem Bey'in eniştesi Hafız Hüseyin Bey'in çeteleri, Bergamalı Ekrem Bey çetesi ve binbaşı Cemal Bey müfrezesi Bergama'yı batıdan ve güneybatıdan bir yarım ay gibi çevirecek 14-15 Haziran gecesi birdenbire toplu bir baskın yaparak Yunan taburunu yok edeceklerdi. Evdeki hesap böyleydi. Bu hesap çarşıya uymadı. İki keşif kolundan birer Yunan eri Bergama yönünden kaçırılmış ve böylece büyük bir tehlike baş göstermişti. Bergama'ya doğru kaçan iki Yunan askeri Bergama'daki Girit taburunu alarma kaldırmış olmakla kalmayacak, Menemen yönünden yardım birlikleri getirilmesine sebep olacaktı. Böylece baskın düşüncesi suya düşmekle kalmayacak, büyük kuvvetler karşısında erimek tehlikesi de baş gösterecekti. Bunun için Cemal Bey bütün kumandanları toplayarak şimşek gibi bir karar vermek zorunda kaldı. Bergama'ya hemen şu anda güpegündüz kaçan Yunan askerleri girerken onlarla beraber girmeliydi. Ancak böylece başarılı bir baskın yapılmış olurdu. Kuvvetli Yunan taburunun gündüz gözüyle bir baskın beklemesi şaşılacak bir düşünce olurdu. İşte bu düşünceden de yararlanılmalıydı. Haziran güneşi göğün ortasına doğru yükseldikçe Ege bölgesinin eflatun sisli havasına, ormanlarına, çıplak kayalıklarına ve kımıldayan insanların, hayvanların, yaprakların üzerine kıvılcımlar yağdırıyordu. Ağır makinalı tüfekleri, çapraz fişekleri ve bellerindeki bombalarıyla koşarak ilerleyen müfreze eratının yüzünden kıvılcım gibi terler saçılıyordu. Vakit öğleye yaklaşıyordu. Yani askerlikte baskın için en az uygun olan saatti. Müfrezeler büyük bir hızla her yandan Bergama'ya saldırdılar. Önden ve arkadan bir anda şehre giren milisler Yunan taburunu dağınık ve silahsız olarak sokaklarda, çarşıda kıstırdılar. Ancak elinde silah bulunan ya da silahını almaya fırsat bulan kimi düşman erleri ancak birkaç silah patlatabildiler. Halk birdenbire paniğe uğrayıp haykırışlarla çil yavrusu gibi dağılmıştı. Çarşı pazar yeri birkaç dakika içinde Yunan askerlerinin üst üste yığılan ölüleriyle doldu. Bütün evlerin, dükkanların üzerine asılan mavi beyaz Yunan bayrakları hem çeteciler hem de şehrin fakir halkınca yırtılıp yerlere atılıyordu. Haki elbiseli Yunan askerlerinin ölüleriyle yırtılıp atılmış yüzlerce bayrak sokakları örtmüştü. Çeteciler naralar atarak karargaha ve yan sokaklara doğru kaçışan düşman askerlerinin üstüne şahin gibi atılıyor, kurşun atmağa kıyamayarak ellerindeki kama, saldırma, koltuk altı gibi kesici aletlerle iş görüyorlardı. Kurtulabilen düşman askerleri bütün ağırlıklarını geride bırakarak üçer beşer onar kişilik gruplar halinde kırlara, dağlara doğru kaçıyor, Dikili ve Reşadiye'ye giden yollara dökülüyor, yollar da kesilmiş olduğundan ölümden öteye yol bulamıyorlardı. Kayık köprüsünden geçip kurtulmayı uman büyük ve silahlı gruplar ateş altına alınan bu yerden geçemeyerek çarpışmayı kabul ettiler ve son erlerine dek eridiler. Ölümden kurtulabilen düşman taburunun eratı minnetli şosesi boyunca ve geri kalanı da perişan bir durumda ıssız dağlar ve ormanlardan kaçarak Menemen yönünde uzaklaştılar. Türk çetecilerinin Bergama'yı basıp bütün taburu kılıçtan ve kurşundan geçirdiğini öğrenen Reşadiye köyündeki Yunan müfrezesi Bunu hemen İzmir Yunan İşgal Kumandanlığı'na bildirdi. Reşadiye'deki 30'u aşkın Yunan askeri de Menemen'e doğru kaçarak canlarını kurtardılar. Türk atlı milisleri Şahin gibi oraya da yetişmişlerdi. Kemal Bey'i esir edip Yunan ordusuna teslim eden, daha kötüsü Bergama eşrafının önüne düşerek burasının Yunan ordusuna peşkeş çeken, yine Yunan ordusundan 50 kişilik bir müfrezenin önüne düşerek 13 Haziran 1919'da Dikili'yi bunlara işgal ettiren Bergamalı Hürriyet ve İtilaf Partisi'nden Çeçen Hamit Çavuş cezası verilmek üzere pek çok arandı ise de bulunamadı. Onu tanıyan milislerden birkaçının attığı kurşunlarla yaralanarak dağlara, ormanlara sıvıştığı, oradan da İzmir'e giderek bir Yunan askeri hastanesinde tedavi altına alındığı sonradan öğrenildi. Bu haberi getiren de onun düşmana teslim ettiği Kurmay Yüzbaşı Kemal Bey oldu. Bu baskının arkasından bir duman perdesine gizlenmiş kolordu kumandanı Yusuf İzzet Paşa vardı. Yalnız o nerede ne olur ne olmaz kaygısıyla hala İstanbul'u idare etmeye çalışıyor, beri yandan da milli ayaklanma ile en yakın ilişkisini sürdürüyordu. Bergama baskınının hemen arkasındaydı. Bergama baskınının hemen arkasındaysa 61. Tümen Kumandanlığı'na kendini yeni atandırmış olan Albay Kazım Bey ile Albay Bekir Sami Bey vardı. Burada Kazım Bey'in silüeti sislerden büsbütün kurtulmuş, cephede ileri atılan yiğitlere bir bölük kumandanı kadar yakın bir yere dek sokulmuştu. Kolordu kumandanı Yusuf İzzet Paşa Bergama kurtulur kurtulmaz hemen oraya gelmişti. 188. Alay Kumandanı Akif Bey Bergama Bölgesi Kumandanlığı'na atandı. Kendisi bundan sonra Soma'ya döndü. 61. Tümen Kumandanı Soma'daydı. Kolordu kumandanı birdenbire çok önem kazanan Bergama ve dolaylarının kumandanlığını Albay Kazım Bey'e verdi. Akif Bey ve kuvvetlerini de son bildiriye dek onun kumandasına bağladı. 61. Tümen karargahı bundan böyle Bergama'da yerleşecekti. Kazım Bey karargahı ile gidip Bergama'ya yerleşti. Binbaşı Cemal Bey de son bildiriye dek Bergama Bölgesi Kumandanlığı'nın emri altında bulunacaktı. İşte bu konuda pek değerli bir kitap yazmış olan Rahmi Apak'ın dediği gibi bir avuç yiğit değerli bir iki kumandanın uyarması ve desteğiyle Bergama'da tuz ve ekmek uzatılarak çağrılan düşmana asıl hakkı olan ateş ve demiri ikram etmişler ve vatansız Hamit Çavuş'la erdemsiz eşrafın yaptıkları korkunç yanlışlığı düzeltmişlerdi. Düşmana ikram edilecek en güzel kahvaltının ateş ve demir olduğunu, torunlarına da bir kahramanlık destanı olarak bırakan Bergama cephesi gönüllüleri, düşman işgali başladığından beri ilk kez olarak elden giden bir şehri kurtarmış ve Kurtuluş Savaş tarihine altın bir kapı açmışlardı. Albay Kazım Bey Bergama'daki karargahına henüz büsbütün yerleşmemişti ki kolordu kumandanlığından gelen yeni bir bildiriyi okudu ve ağzının tadı kaçtı. Oysa bu cepheyi adam akıllı güçlendirip vurucu bir değer haline getirmeyi öyle istiyordu ki bunun için ilk önce zaman etkeni gerekiyordu. İşte o da kahpeliğini yapmakta gecikmemişti. Yusuf İzzet Paşa'nın verdiği bilgiye göre Yunan İşgal Kumandanlığı Bergama işini gözünde çok büyütmüştü. Büyütmesi de boşuna değildi. Bergama taburunu olduğu gibi yitiren ileri karargah Albay Zafir Yos'a çok aşırı sayılar bildirmişti. Sözde Bergama'ya saldıran Türk kuvvetleri 3000 piyade ve 500 milisti. Elbette 800 Yunan piyadesiyle bir bölük süvariyi, bir ağır makineli tüfek bölüğünü ve iki de topu yalnız 500 milis ve Nizamiye erinin saf dışı ettiğini bildirecek değillerdi ya. İşte bu kabarık sayıda gösterilen Türk akıncılara haddini bildirmek üzere Yunan İşgal Kumandanlığı Bergama'ya büyük sayıda bir kuvvet göndermeye karar vermişti. Bu sırada İzmir'e gelmiş olan Akdeniz Tümeni'nin 6. alayını vapurlarla Dikili'ye gönderdi. Yine bu tümenin 5. alayını da Menemen'e yolladı. Bu iki kuvvet de 17 Haziran 1919'da Bergama yönünde yürüyüşe geçti. Dikili'den ilerleyen Yunan alayını Binbaşı Cemal Bey Sancıköy'ü dolaylarında karşıladı. 3000 kişilik tam araçlı modern Yunan alayı karşısında iki makineli tüfeğiyle çok dayanamadı. Zaten Bergama'nın geri alınmasından sonra milislerin çoğu görevlerinin artık bittiğini sanarak dağılmış, kumandanın elinde ancak 100 kişiden biraz çokça bir piyade milis gücü kalmıştı. Bu milislerden biraz da burada vurulup öldü ya da yaralanarak savaş dışı oldu. Elinde kalan az bir kuvvetle Sancıköy'ünün doğusundaki Çam köyüne çekildi. Ertesi gün Yunan alayı yine savaş düzeninde ilerlemeye başladı. Cemal Bey bu alayla adım adım savaşarak Alacalar ve Çakırlı köylerine çekildi. Her yandan onların karşılarına çıkıyor, öldürmese de dağıtmasa da tedirgin ediyor, alayın hızını kesiyordu. Düşman yolu boş bulunca Soma cephesindeki zayıf kuvvetlere saldırdı. Soma cephesinin kuvvetleri de Cemal Bey müfrezi kadar bir şeydi. Bu kuvvet ayrıca Menemen yolunu kapamak için Kayık Köprüsü'nü, Burhan Sebil tepelerini de ayrı müfrezelerle tutturmuştu. Bundan da çok zayıf duruma düşmüştü. Menemen'den gelen düşman kuvveti ayrıca iki süvari bölüğüyle de güçlendirilmişti. Bu yüzden Türk kuvvetleri kolayca geri atıldı ve 19 Haziran 1919'da Bergama'yı da boşaltarak geri çekildi. Bergama ikinci kez işgal altına düştü. Yunanlıların Bergama'ya bu denli kalabalık kuvvetlerle gelişi halkı da korkutmuştu. Belki baskının acısını çıkarırlar korkusuyla köylerle beraber Bergama'dan 100 bin kişiye yakın insan uzun göç kafileleri meydana getirerek göçmen ve kağnı arabalarıyla yollara döküldü. Yunan ordusu şehre ikinci kez girdiğinde eski coşkun Rum, Ermeni ve Yahudi yığınlarıyla karşılanmadı. Hepsi kiliselere, havralara kapanmışlardı. Sadece Yunan kumandanının her cemaat namına kurtarıcı olarak teşekkür etmek üzere birer heyet gönderdiler. Türk kuvvetleri kutsal evlere sığınmış olan cemaatlere hiç dokunmamışlardı. Çok üstün düşman kuvvetleriyle yapılan çarpışma akşama dek sürmüş, elde kalan bir avuç insan Soma üstüne çekilmiş, 61. Tümen Kumandanı Albay Kazım Bey de bunlarla beraber karargahını Soma'ya götürmüştü. Bergama üzerine yürüyen 3000 kişilik düşman gücünü karanlık basıncaya dek durduran bir tek makineli tüfek ve 50-60 kişilik bir Türk savaşçı grubu olmuştu. Teğmen Sabri Bey ile makineli tüfek erlerini değişik tepelere taşıyıp yerleştirerek tıkırdatıp durdukları bir tek makineli tüfek 3000 kişilik Yunan gücünü akşama dek oyaladı. Makineli tüfeğin yiğit kumandanı Sabri Bey düşmana esir düştü. Tümen kumandanı Kazım Bey karargahı ile kiraladıkları bir yaylaya atlayarak yine Soma'nın yolunu tutmuşlardı. Şimdi Bergama ile onun yiğit koruyucu teğmeni Sabri Bey Yunanlıların elindeydi. İşin kötüsü Yunanlılar esir aldıkları bütün çete elebaşılarını ve subayları önünde sonunda öldürüyorlardı. Hikaye şudur. Bergama'dan çekilen savaşçı grubu Kınık'ta bir müfreze kumandanlığı kurduktan sonra Soma'ya gitmişler. Orada yine toparlanmaya çalışmaktaydılar. Kınık müfrezesinin görevi çok önemliydi. Soma'dakilere zaman kazandırmak için gücünün pek çok üstündeki bir işi başarmaya çalışacaktı. 3 subay, 8 piyade eri, 5 süvari eri ve 1 makineli tüfek yüzbaşı Sami Bey'in emrinde Soma yolunu kapamakla görevlendirilmişti. Sabri Bey'in makineli tüfeği Bergama tepelerinde çıkardığı sonsuz ta sesleriyle tozlar kaldırıyordu. Nereden ateş edeceği belli olmadığı için Yunanlıları duraklatıyor, öfkelendiriyor, küplere bindiriyordu. Düşman bu bir tek makineli tüfeğin sabahtan beri kendilerine ettiği oyunu affetmedi. En sonra onu yiğit atıcısıyla bir kayanın ardında kıstırıp yakaladı. Yunan subayları sabahtan beri saflarını biçip duran bu Türk subayının sağ elinin parmaklarını demirle vurarak bir taşın üzerinde ezdiler ve yamyası ettiler. ''Bize bu biçici makineli tüfek ateşini açan parmaklar bunlar mıydı?'' diyerek sözüm ona genç subaya bir ihtar cezası verdiler. İş bununla da kalmadı. Ezilerek yamyası kesilen, sonra da yaz sıcağında şişen bu parmakların bahtsız sahibine üstelik bir de kelepçe vurdular. Kınık'ta bir evin bir odasına kapatılarak başına da bir süngülü nöbetçi dikilen Sabri Bey, karanlıkta kelepçeyi elinden çıkarmanın yolunu bularak nöbetçinin tüfeğini kaptığı gibi pencereden atlamış ve Yunan işgalinde Kınık kasabasının içinden büyük bir beceriklikle kaçmış Soma'ya giden kıtasına yetişmişti. Kazım Bey Soma'ya döndükten bir gün sonra İngiliz temsilcisi Hutchinson onu arayıp buldu. Onunla konuşmak istedi. Oraların en dinamik insanı olan genç albaydan elbette önemli şeyler öğrenmek ya da onun üzerinde umutsuzca bir baskı yapmak istiyordu. Kazım Bey Hutchinson'u karargahın serin odasına aldı. İkisi de ana caddeye bakan pencerenin önünde oturmuşlardı. Karargahta çete kılıklı erlerle nizamiye kılığındaki askerler kaynaşıyordu. Hutchinson bu dağlık ve ormanlık bölgelerin Efe ve Zeybek denen yürekli adamlarını dikkatle inceliyor, onların şahin bakışlarını andıran gözlerle süslü genç ve dinç yüzlerinde gözleri uzun uzadıya takılıp kalıyordu. Ödemiş Ayvalık derken işte bu adamlar Bergama'da da kendilerini göstermişlerdi. Hutchinson'un anladığı bir şey daha vardı ki bu Kazım Bey gibi nizami ordunun tecrübeli ve aydın kafalı kurtları ışık tutmasa bu Efeler bu denli korkunç olamazlardı. Geride durur gibi yapan Türk ordusunun tecrübeli başları ellerindeki sihirli değnekle bu yiğit halk adamlarını dürterek canlandırıyor, bir araya topluyor, sonra gerekli amaçlara saldırtıyorlardı. Hutchinson'la Kazım Bey'in gözleri yolları dolduran büyük perişan ardı arkası gelmeyen bir kalabalık üzerinde geziniyordu. Bunlar Bergama'dan kaçan 100 bin kişilik halkın bir bölümüydü. Çocuklar, kadınlar, ihtiyarlar toz duman içinde bir iki tencere, çanak, çömlek ve yatak yorganlarını eşeklerine, atlarına ya da öküz ve at arabalarına yüklemiş yollara dökülmüşlerdi. Hemen hepsinin gözü yaşlıydı. Çocuklarla kadınlar açıktan açığa ve yüksek sesle ağlamaktan çekinmiyorlardı. Kazım Bey bu acıklı tabloyu Hutchinson'a göstererek ''Bakınız'' dedi. İlk önce şu perişan manzarayı hayalinize bir kere nakşediniz. Ondan sonra sizinle konuşmaya başlayalım. Hutchinson bunun üzerine dikkatlice o perişan tabloya bir kez daha baktı. Çok acımış gibi mimikler yaptı. Ne yapalım, bizim kabahatimiz değil, dedi. Kazım Bey, o halde görüşelim, dedi. Hutchinson şu sözlerle özetlenebilecek herkesin bildiği beylik lafları sıralamaya başladı. Ahali ve askerin Yunanlılara karşı harp etmeleri çok tehlikelidir. Bu hareket İngilizlere ve diğer itiraf devletlerine karşı mütarekeyi ihlal edecek bir mahiyettedir. Yeni bir tecavüz demektir. Siz bu hareketinizde bütün itiraf devletlerini Yunanlıların yanı başında bulundurmak, Yunanlılarla birlikte karşınıza çıkarmak tehlikesine maruzsunuz. Şimdi bir şey yapmayınız. İtiraf devletleriyle temas ederek fikrinizi sulhen anlatmaya çalışınız. Kazım Bey, bu gibi nasihatlerden hiçbir fayda çıkmaz, dedi. Ve acaba memleketimizi işgal eden ve her türlü tecavüzde bulunan Yunanlılarla İngilizler aynı fikirde değiller midir, diye ekledi. Hutchinson düşüncesini şöyle açıkladı. Biz mezalime taraftar değiliz. Muayyen bir mıntıkanın işgaline itilaf devletleri muvafakat etmişlerdir, dedi. O zaman Kazım Bey, hükümetin resmi memurları ve kumandanları ahaliyi vatanlarını müdafaa etmekten mene kadir değildirler. Her taraftan toplanan silahlı ahali Yunan kuvvetlerine tecavüz için geliyorlar. Yakında yine taarruz edeceklerdir. Bu işi yapan vatanperver ahalidir. Resmi memurları müşevvik ve alakadar sunmayınız, dedi. Hutchinson, o halde diye karşılık verdi. Ahaliye bu yaptıkları işin memleket için zararlı olacağını söylemek istiyorum. Beni milli kuvvetlerle temas ettiriniz. Genç albay yine Hutchinson'u pencereden Bergama göçmenlerinin yürekler acısı durumunu gösterdi. İşte bakınız, dedi. Muvafık görürseniz gidip nasihat ediniz. Hutchinson o perişan kalabalığa dalgın dalgın bir daha baktı ve albayın son sözlerine hiçbir karşılık vermedi. Önüne bakarak bu tehlikeli anı savuşturmaya çalıştı. Kazım Bey yine söz aldı. Menemen'de yapılan katliamdan haberdar mısınız? Anlatılacak. İzmir facialarını gördünüz mü? Evet, işittim. Çok üzücü hadiselerdir. Tahkikat yapılıyor. Kazım Bey, Türk ahalisi yapılan tecavüzlere tamamıyla vakıf olmuştur, dedi. Bu hale göre halka Yunanlılara teslim olunuz diyebilir misiniz? Hutchinson albayın bu çetin sorusu karşısında susmak filozofluğunu göstermekten başka umar bulamadı. Kazım Bey konuşmanın sonunda Hutchinson'a şöyle bir soru sordu. İtiraf devletlerince Yunanlıların işgal sahası takarrür etmiş midir? Etmiş ise nereye kadar şamil olduğunu bana söyler misiniz? Hutchinson buna şöyle karşılık verdi. Bu işgal İzmir sancağı ile Ayvalık kazası içindi. Bunu nasıl olup da şimdiye dek İstanbul hükümetinin anlayamamış olmasına doğrusu şaşıyorum, dedi. Sonra yine birkaç dilek ve öğütte bulunarak Kazım Bey'in yanından ayrıldı. Dizleri çıplak ve bir silah sergisi halindeki efelerin arasından geçerken onları merakla süzdü. Genç albay onun uzaklaşmasını pencereden seyrederek bir sigara yaktı. Hutchinson, Hutchinson diye düşündü. Artık ok yaydan çıktı. Bu gidişi bundan sonra ne sen, ne ben, ne Yunan kuvvetleri, ne de itilaf orduları önleyebilir. Sen boşuna çene çalıyorsun. İtilaf devletleri şimdi zafer uykusuna yattılar. Onları bundan uyandırmak çok güç olacaktır. Hasan Tahsin Recep'in patlattığı ilk silahın sesi büyüyüp devleşecek ve bir ses yelpazesi halinde gittikçe daha çok açılarak bütün Türk ülkesine yayılacaktır. Haydi sana uğurlar olsun, Hutchinson cenapları. Malkoç Köprüsü. Affa layık olmayanlara hoşgörü göstermeliyiz. Kusurlar düzeltileceği için bağışlanır. Suçlar hiçbir vakit bağışlanmaz. Anonim. 1919 yılı Haziran'ın 14'ünü 15'e bağlayan gecesi Yeni Pazar Menderes Köprüsü yolu üzerinde rahvan giden birçok atın nallarından çıkan biteviye bir tıkırtı işitiliyor. Ara sıra nalların taşlara sertçe sürtünmesinden koyu karanlığa kıvılcımlar saçılıyordu. Karanlık, iri yıldızlarla süslü bir yaz gecesi ortasıydı. Atların başında giden iki kişiden biri Yörük Ali Efe, öbürü de onun baş kızanı ve yine onun kadar genç Mergimeli Ali'ydi. Binbaşı Hacı Şükrü Bey, jandarma yüzbaşısı Nuri Bey ve birkaç genç subayla Kıllıoğlu Hüseyin Efe de arkadan geliyordu. Yörük Ali Efe'nin yanında Efe giyneği giymiş iki de kılavuz jandarma eri vardı. Zeybekler fısıldaşarak konuşuyor, sigaralarını avuçlarının içinde saklayarak içiyorlardı. Köprü başına gelince Yörük Ali Efe, ''Kızanlar'' dedi, ''şimdi atlardan inip onları gündüzün bellediğimiz ağaçlığa saklayacağız. Başlarında bir kişi kalacak. Geri kalanlar Menderes'e doğru yürüyeceğiz.'' Zeybekler hemen atlarından indiler, hayvanları başlarından çekerek yolun ötesindeki bir ağaçlığa götürdüler. Sonra Yörük Ali Efe başlarında olarak gemi denen salın bulunduğu yere doğru yürümeye başladılar. Birbiri ardınca aralıklı olarak gidiyorlardı. Menderes'e birkaç yüz metre kala Yörük Ali duruverdi. Arkadan gelenler de durdu. Yörük Ali, Mergimeli Ali'ye, "Can kızanım," dedi, "sen şimdi sağa doğru git. Arkandan bir kişi daha göndereceğim. Salcı bizi orada bekleyecek. Karşıda bir tehlike olup olmadığını haber verecekti. Şimdi bunu öğren, gel, seni bekliyoruz." Mergimeli Ali hemen tilki ayağıyla ileri fırladı. Karanlığın içinde gözden silindi. Artık ayak sesleri bile işitilmiyordu. Yalnız öteden Menderes Irmağı'nın tok çağaltısı geliyordu. Yörük Ali Efe çökmüş, ötekiler de onun gibi yapmıştı. Sessizce bekliyorlardı. Ötede sazlıkta çakalların ekesi ince, tiz ve uğursuz bir sesle uludu. Doğu eteklerinden buna karşılık geldi. Bir hayvan leşinin başında şölen yaptıkları anlaşılıyordu. Irmağın üzerinde yüksekten geçen bir balıkçıl acı bir çığlık atarak ağır ağır aşağı doğru uzaklaştı. Havada ateş böcekleri uçuşuyor, dağdan Menderes'e doğru esen hafif, serince bir rüzgarla sürükleniyorlardı. Cırcır böcekleri, kurbağalar geceyi sessizlikten kurtarıyor, bir yerden tarla fareleri yavrularının yaşamaya hevesli cırıltıları geliyordu. Irmağın aşağılarında bir sırtlan iğrenç bir sesle haykırıyordu. Yörük Ali Efe çömeldiği yerden doğruldu, dizlerinin üzerine koyduğu tüfeğini ileriye doğrulttu. "Kim o? Ses ver!" Mergimeli'nin sesi işitildi. "Benim, Efe Ali. Gel." Mergimeli Ali ile arkadaşı yine tilki adımlarıyla sokuldular. "Kayıkçı bekliyor Efe. Sal hazır. Şüpheli hiçbir şey yok. Düşün arkama." Aralıklı tek sıra ile ilerlediler. Menderes birdenbire karşılarına çıktı. Ilık yaz gecesinin içinde yıldız ışıklarıyla yer yer parlayarak akıyordu. 9. ayrımın sonu, sayfa 150.